Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, Hud suresinin son bölümündeyiz. Kur'an'la şahsiyetlenme çabamız devam ediyor. Derdimiz Kur'an-ı Kerim okumak, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in anlamı üzerinde düşünerek onun hayatımıza intikal etmesi, sonrasında da mümince bir şahsiyetin yapı taşlarını oluşturabilmek. Bu dertle kitapla birlikteyiz. Başka bir çıkar yol da bilmiyoruz. Şahsiyet mi sağlanacak, kişilik mi oluşturulacak, yapımız mı güzelleşecek, ahlakımız mı iyileştirilecek, Kur'an okumalıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi, onunla beraber olan müminlerin okuduğu gibi. Çünkü Efendimiz Peygamberimiz bu Kur'an'ı öyle okuyordu ki, işte bu sureler Hud ve kardeşleri onu yaşlandırmıştı, ihtiyarlamıştı bu surelerle birlikte. Gam, keder, gasavet türünden sıkıntı, stres gibi olan her şey ancak Kur'an'dan kaynaklanarak olmalıydı bizde olacaksa eğer. Bunu da Allah belirlemeliydi. Dertlenmemiz gereken tek dert ancak Kur'an derdi olmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kafaya taktığı gibi, gönle taktığı gibi, dert ettiği gibi biz ancak herhalde kitabı anlamayı, yaşamayı, onu gündemde tutmayı dert etmek durumundaydık. Bu da zor bir iş. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık sözlülükle daha ilk surelerinde Allah-u Teala peygamberine demişti ki sana ağır bir söz vahyediyoruz. Öyleyse bu kitap zaten ağır bir sözdü. Sorumluluğu ağır olacaktı. Getirisi ağır. Onunla beraber gelen yükümlülük çok ağır. Bu noktada Kur'an-ı Kerim insanları aldatmadı, kandırmadı. Gelin hele bak ucundan şöyle tutarsın sonra bu iş kolaydır filan demedi. Kitap kendisinin zor bir görev olduğunu zaten söyledi. Elbette ki Allah her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu ya da bu dine iman edenlerin, kitabın yoluna girenlerin yollarının kolaylaştırılacağını Allah bize yine söylüyordu. Ancak bununla beraber bir kere zora evet demek gerekiyordu. Tümüyle, tüm benliğimizle hedefimizin o nokta olması gerekecekti. İşte Hud suresinden belki öğrendiklerimizden bir tanesi de bu olsa gerek. Tüm peygamberleri tanıdık. Onların hayatlarından kesitler sundu Rabbimiz bize. Ve o zorlu hayatlarında özellikle muhatap oldukları kavim tarafından aşağılanan, reddedilen ve özellikle dinlerinden dolayı aktardıkları risaletten dolayı yok sayılmaya çalışılan, itilmeye çalışılan peygamberleri gördük ve öğrendik. İşte tüm bu örnekliklerden sonra Allah-u Teala suremizin sonunda Rabbimiz yöneldi, peygamberine konuşmaya başladı ve ona seslendi. Çünkü bu kitap öncelikle onu muhatap kabul ediyor ve biz onun ardına duran ümmet olarak da aynı sözlerin bize söylendiğinin bilinciyle dinliyoruz. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَدْغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Burada kalmıştık. Dersimizin son bölümü burasıydı. Yine devam ediyoruz. Diyordu ki Rabbim artık dost doğru ol emrolunduğun gibi. Sadece hep söylenmiştir. Daha evvel de konuşulmuştur galiba. Emrolunduğun gibi dost doğru ol sözü zaten zor bir söz. Yani insanın kendini düzenlemesi, emrolunduğu şekilde istikamet üzere bir hayat sürmesi zaten zordur. Bir de وَمَنْ تَابَ مَعْكَ Seninle beraber tövbe eden, dönüşünü seninle birlikte kılan adamlarla birlikte dost doğru ol denince bu daha da bir zor hale gelmiştir. Kişinin kendi kendini düzenlemesi, böylece Allah yolunda kendini zaten rapt etmesi çok zor bir durum iken, öte yandan bir de beraberimizdekilerle birlikte, yani ailemiz, ehlimiz, çoluk çocuğumuzla birlikte bu yola girmek çok daha farklı olacak, çok daha zor olacaktır. Allah bize bunu emrediyor. Ardından da diyor ki وَلَا تَدْغَوْ Ve bu noktada da azıtmayın. Ha sakın Azgınların yolunu tercih etmeyin artık. Yolunuz belli olmuş. Sınırları aşmayın. Fatiha suresine dönüş yapıyoruz burada. Allah-u Teala'dan hidayet yolu istiyorduk ya, ihtina sıratal müstakim diye. Çünkü bu kitap zaten o yoldu. Demek ki emrolunan tüm gerçekler bu kitapta var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde, onun sünnetiyle de ifadesini bulmuş olan bu hayat tarzı tam kıvamında ve hedefe götürür ya, Fatiha suresinde de biz onu istemiştik ve demiştik ki, yani Allah bize böyle öğretmişti ki, aman Rabbim sapıtanların ve gazaba uğrayanların yollarından gitmek istemiyoruz demiştik. Eğer onların yolunu tercih edersek gazaba uğrayanların ya da sapıtanların, o zaman azgınlaşma süreci başlamış olacak bizde de. Doğruları bulduktan sonra, hidayeti tanıdıktan sonra, Kur'an ve sünnet gerçeğini gördükten sonra başka yollara doğru gitmek ya da kitapla birlikteyken Hristiyanlaşmak ya da Yahudileşmek, yani gazaba uğramak şeklinde kendisini ifadesini bulmuş olan Bakara, Âl-i İmran, Nisa, Maide'de anlatılan belki o Yahudi tiplemesi ya da Hristiyanlaşma süreciyle kendisini ifadesini bulan o azgınlaşmaktan Allah bizi korusun ve biz de kendimizi o noktada dikkatli tutacağız. Çünkü Allah böyle emrediyor. وَلَا تَدْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ve Allah sizin yaptıklarınızı da görmektedir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Sakın bu azgınlaşma size şöyle oluşabilir, şu şekilde kendini gösterebilir. Zulmedenlere, zalimlere nankörlük yaparak, Allah-u Teala'yı yok sayarak, peygamberin getirdiği gerçekleri yok sayarak zulmeden, kafirleşen kimselere sakın eğilim gösterme, onlara meyletme, onlara doğru dönme. O zaman ateş değer size. Artık Allah'tan başka dostunuz da olmaz, sizi kurtaran da olmaz oradan. Çünkü kişilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği gerçekleri, doğruları kabul ettikten sonra bunun yetmeyip başka yere doğru yönelmesi, dine başka gerçekler katmaya kalkması, kendince gerçek kabul ettiği şeyleri katmaya kalkması ya da dini fazla bulup hayatımın çok bir büyük bölümüne karışıyor deyip onda eksiltmeye girişmesi şeklinde ortaya çıkan zulüm bizi azgınlığa götürecektir ki bundan da kaçınmak gerekecek. Ya dinin dosdoğru hayata müdahalesini sağlamak için ve akimis salate tarafeyn nehari ve zulfe minel leyl, gündüzün ve gecenin iki tarafında, gecenin tam ortasında, yani gecenin gündüze yakın olduğu o sabaha doğru namaz kıl. Namazla kendini ayağa kaldır, namazını ayağa kaldır, namazla kendi dinini yürürlüğe koy, hayatını Allah'ın karışma modeli namazla ortaya çıkıyor çünkü. Bu böylece gece ve gündüzün her bir bölümünde sanki namaz imzasını atsın, Allah'a kulluk modeli hayatına imza atsın ve ondan başka bir bölüme, ondan başka bir yana gitme. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Yaptığın haseneler Allah-u Teala'nın süzgecinden geçmiş, kitapta ifadesini bulmuş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğiyle gelişmiş olan iyilik, hasen hareketler mutlaka hayatımızda oluşmuş, insanız ya, beşeriz, şaşarız, bir şekilde kötülükler yapar, yanlışlıklara düşeriz ya, onları giderecektir, yok edecektir. Efendimiz Peygamberimiz de bunu bize öneriyor zaten, iyilik yapıp iyiliği kötülüğün üzerine salmamızı istiyor. O zaman o iyilik o kötülüğü mahvedecektir ya, işte Allah-u Teala da bunu bize emretti. Muhakkak iyilikler kötülükleri giderir. Hayatımızın bir evvelki bölümünde İslam ile olmayan dönemlerinde kötülüklerimiz, yanlışlıklarımız, temayüllerimiz olabilir ama müminleştikçe o kötülüklerimiz hayatımızdan silinir. Onların izleri kaybolur ve böylece daha temiz, daha düzgün insanlar haline geliriz. Namaz da aslında bunu sağlar işte. Gece ve gündüzün bir temizliğidir. Rafine eder bizi. Hayatımızın yaşantısı içerisinde bir takım yanlışlıklara düşmüş olabiliriz. Günün sıkıntıları var. Gözümüze, kulağımıza dokunan yanlışlar, kötülükler, seyyiyeler var. Kalbe değen sapmalar var. Ama namazla birlikteysek, namazlı bir hayatımız varsa, yani ki namaz temizlik manasıyla, yani ki namaz tekbir getirmek manasıyla, yani ki namaz Kur'an okumak manasıyla, yani ki namaz sadece Allah'ın huzuruna durmak, onun huzurunda eğilmek ve onun huzurunda secdeye kapanmak manasıyla ya da sadece Allah'a el açmak manasıyla, namazın tüm birim, tüm gösterdiği şekillerle, yani beden olarak tek başıma kişiliğimle ben Rabbim senin kulunum, senden başkasının önünde eğilmem, sadece sana aitim, hayatımı sen yönlendirirsin gerçeğinin ifadesi mutlaka hayatımızda oluşmuş olan kötülükleri kaldıracak, yok edecektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde namazın kötülükleri engellediğini okumuyor muyuz? İşte belki de Şuayb Aleyhisselam'a Medyen kavminin kızdığı namaz da böyle bir namazdı. Senin namazın her şeye müdahale ediyor ey Şuayb. Bu namazın var ya bizim geleneklerimize, geçmişimize, hayatımızda tarih diye bildiğimiz, ön plana çıkarttığımız, kutsallaştırdığımız, atalarımızdan kaynaklanan bilgilerimize ve bir de şu hayatımızın cap canlı ekonomik, politik, siyasi ya da ne dersek diyelim serencamına senin namazın karışıyor, müdahale ediyor. Olmaz, çek bu namazı aramızdan. Böyle namazlı bir hayat, böyle bir namazlı din biz bilmiyoruz deyip kızmışlardı ya. İşte sen böyle bir namaz kazan şimdi, eğer dost doğru olmak istiyorsan etrafındakilerle beraber hem de bunu icra et. O zaman ki kötülükler gidecek, iyilik hakim olacaktır. İhsan hakim olacaktır hayata. Velike zikra li zâkirin. İşte bu öğüt var ya, bu gündem var ya, bu ancak öğüt alan kimselere verilmiş bir öğüttür. Bu ancak zikredenlerin İslam'ı, imanı, kitabı, Kur'an'ı, peygamber sözünü hayata hakim kılmak isteyen, bunu gündem maddesi kabul edenlere bir öğüttür bu ve Allah bunu bize öğüt olarak veriyor. Öyleyse sakın kapılma başkalarına, fasbir, diren, devam et, devamlılık göster. Ve innallâhe lâ yudî'u ecral muhsinin. Allah kendisine bağlanmış olanların ecirlerini kaybetmez. Kendisini görüyormuşçasına ibadet eden, bundan dolayı da halka, insanlara, diğer mahlukata sürekli Allah'ın istediği tarzda iyilikte bulunan, güzelliklerde bulunan kimselerin ecir ve ücretini kaybetmez. Onların hareketlerini, eylemlerini boşa çıkartmaz, hedefinden saptırmaz, amelleri ahbata olmaz. Ya onlar tas tamam hedefe varan düzgün eylemlerde bulunur. Öyleyse belki popüler manada bugün için kaybetmiş gibi görünebilirsin. Gündelik hayat içerisinde sözlerin, tavırların, eylemlerin, tüm güzellik diye düşündüğün şeylerin hedefine varmadığını ya da insanlar tarafından anlaşılmadığını düşünüp kalbin, gönlün bükülebilir. Hayır, devam et, fasbir. Çünkü sen Allah-u Teala'nın dinini yaşamak ve insanlara aktarmakla görevlisin. Ondan sonra gerisi Allah'a aittir. Sen umudunu kesme, devam et, devamlılık göster. Bu öğütler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verildikten sonra Allah-u Teala bunu bir de başka türlü anlatmaya devam ediyor. Direkt öğütlerden sonra bir de ifadelerin arasında bize sözler geliyor. فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığımız pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Zulmedenler ise içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar günahkarlardır, suçlulardır. Meal olarak elimde böyle söyleniyor. Evet, nice memleketler vardı bizden önce yaşamış. Onların içerisinde sadece öğrendik ki Lut'un kavminden sadece bir avuç, Nuh'tan da öyle ya da Şuayb ya da Salih ya da Hud'un kavminden de sadece onlara iman etmiş, onunla beraber dönüş yapmış, tevbe yapmış kimseler dışında diğerleri mahvedildi, helak oldu, işleri bitti. Şimdi öyleyse bu durum bugünkü nesle yansımalı değil miydi? Onların içinde de bu sözleri tekrar canlandıracak, bakın hele doğru yol budur, tarih boyunca kaç defa yaşanmış bir tecrübeyi yeniden mi tecrübe etmek istiyorsunuz? Defalarca aynı noktada size vurulduğu halde bir daha mı diyecek birileri olmalı değil miydi? Ama onlar zulmedenler, zalimler, hevalarına tabi olanlar şımardılar. Çünkü malları vardı, çünkü hayat standartları çok yüksekti, para pul peşindeydiler, eşya onları donatmıştı, makamları, mevkileri, sahip oldukları gelir düzeyleri, işte onlar bunlarla avunmuş, bunlarla yükselmiş, bunlarla zulmün peşi sıra sürüklenmişlerdi de günahkarlardan, suçlulardan olmuşlardı. Bu durum وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Halkı ıslah eden kimseler iken senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. Yani senin Rabbin Allah'ın kesinlikle bir toplumu helak edeceği vakit orasının mücrim olmasından dolayı, günahkar olmasından dolayı, Rabbe kafa tutan bir hayat tarzına benimsemelerinden dolayı Allah orayı helak eder. Değilse oranın halkı kendi durumunu düzeltmiş, Allah'la barışık, kitapla, peygamberle barışık, evrenle barışık, insanlar birbirleriyle barışık bir hayat yaşarken, yani ıslahlı bir hayatı seçmişlerken Allah orayı helak edecek değildir. Onlar salih salih amel işlemeye devam ederlerken Allah bir kavmin başına bela ve musibet vermeyecektir. Ya onlar ancak başka bir yolu tercih ettiklerinde yok olacaklar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Eğer dileseydi senin Rabbin insanları tek bir ümmet kılardı. Hepsi birbirinin benzeri, hepsi birbirinin aynısı, hepsi aynı söze iman etmiş, benimsemiş, kesinlikle Allah'a itiraz etmeyen melekler ordusu gibi orada olurlardı. Oysa onlar, bak ki görüyorsun anlaşmazlığa devam ediyorlar. Aralarında problem var zaten. İlla men rahime rabbuk. Ama sadece Rabbinin rahmet ettiklerinin dışında diğerleri mahvolacaklar. Ve lizalike halagahum ve temmet kelimetu rabbike le emle enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecma'in. Onları Allah zaten bunun için de yaratmıştı. Böylece Rabbinin şu sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir. Allah-u Teala'nın şu sözü artık bir vaattir ve o mutlaka gerçekleşecektir. O da şu ki and olsun, yemin olsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan kafir olanların tümüyle dolduracağım diyordu Allah-u Teala. Cehennem böyle varlıklar için yaratıldı, hazırlandı. Böylece cehennem gerçekten insanlardan ve cinlerden olan toplumlar tarafından doldurulacak. Cennetin de adamları var, cehennemin de adamları var. Herkes kendi adamını beklemekte. Cennet yaklaştırılmış, yakınlaştırılmış, hemen yanı başımıza durmuş, özlemle, hasretle bekliyor güzel adamlarını. Cehennem kudurmuş bir boğa gibi yaklaşmış o da, tamam rasat ediyor, adamlarını gözlüyor, kapıp alıverecek, içine katıverecek bu durumda. Böylece onlar bu vaadi biliyorlar. Cennet de, cehennem de hazır beklemekteler. Ve Allah-u Teala mutlaka dedi ki cenneti dolduracağı gibi insanlardan ve cinlerden gruplar ile tamamıyla toplamıyla cehennem de doldurulacak. Bu Allah-u Teala'nın seçtiği bir sözdür. Öyleyse insanlar tek bir ümmet olmayacaklar. Onlar yol açısından ikiye ayrılacaklar. Renkleri, cinsleri, ırkları ne olursa olsun bir tarafta cennet yolunu seçmiş, adresi Allah'la bulmayı çabalamış, iman etmiş mümin gruplar var, ıslahı tercih etmiş olanlar var. Öte yandan günahkarlığı, mücrimliği seçip de kendi malı mülkünden dolayı şımarmış, böylece Allah'a kafa tutmuş kavimler var tarih boyunca. İşte onlar da cehenneme tıkılacaklar. Ve kullen nakustu aleyke min enba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak ve ca'aka fi hadhil hakku ve mev'izatun ve zikra lil mu'minin. İşte Allah diyor ki bizlere şimdi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öncelleyerek sana elçilerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak haberler veriyoruz. Haberler aktarılıyor sana. Onlar anlatılıyor. Bunda sana hak ve müminlere bir öğüt ve bir de uyarı vardır diyor Allah-u Teala. Bunlar Allah-u Teala'nın bizlere anlattığı hikayeler, öğütlerdir. Ey peygamber sana anlatıyor bu haberleri. Bunlar peygamberlerin haberleri ama nedir amaç? Kalbini, fuat, göğsün içerisindeki gönül demektir. Özellikle akıl-kalp ilişkisinin en güzel biçimde ifadesini bulan kelimesidir Kur'an'daki füat kelimesi. İşte senin gönlünde yeşermiş olan imanı, ümidi sağlamlaştırmak, sebat ettirmek için, kalbinde böylesi bir gerçeği çivilemek için sana peygamberlerin haberleri hak bir gerçek olarak sunuluyor. İşte bunlar وَجَاءَكَ فِي هَذِي الْحَقِّ sana gelen hak haberler olduğu gibi وَمَوْعِزَةٌ birer öğüttür. Bunlar hakkı daha iyi anlamak, kitabın getirdiği gerçeklerin daha iyi kavranması için birer öğüttür. Ve zikra lil müminin, müminler için de gündemdir. Nasihatimiz burada, öğütümüz burada. bizim kulağımıza küpeler burada. Hak, gerçek, realite adı ne diyeceksek diyelim. Gündem maddesi, konuşulan sözcük, kamuoyu ne diyeceksek diyelim. Müminlerin dillerine dolayacakları, akıllarında tutacakları, hayatlarına koyacakları gerçekler bu haberlerde gizlidir. Ve kul, de ki, lillezine la yu'minune amalu ala mekanetikum. Bir daha düzgün okuyalım. Ve kul lillezine la yu'minune amalu ala mekanetikum inna amilun. De ki o iman edenlere, iman etmeyenlere, hadi bakalım yapacağınızı yapın, kendi konumunuzda ne yapacaksanız yapacağınızı yapın. Elinize ne geliyorsa ardınıza koymayın, elbette biz de yapacağız. Ventaziru, gözleyin, inna muntazirun, biz de gözleyip duruyoruz. Onlar bu dinin bitişini, yıkılışını gözlüyorlar. Ne zaman bitecek? Çok uzun sürmez. Biz çok gördük böylesi hareketler. Çocuk oyuncağı bunlar. Zaman zaman bazen olur ya ülkelerde çıkar günübirlik, bazen bir para toplama adına, bazen insanların moral dünyalarını etkilemesi için ya da ülkedeki bir boşluktan yararlanarak halkın gündemini oluşturan bu tür çıkışlar, yönelişler, sihirler, büyüler, dinler olabilir ya, onlar öyle bekliyorlar. Diyorlar ki bu da bitecek. Bu kadim bizim dinimizi bozacak değildir diyorlar. Gelip geçici bir rüzgardır. Muhammed de esecek ve geçecek diyorlar ki ama hayır öyle değil. Sahibi Allah'tır bu dinin ve Efendimiz Peygamberimiz onun son elçisidir. Öyleyse bekleyin. Hadi bakalım gözleyin. Ne yapacaksanız yapın. Elinize gelen ardına koymayın. Biz de yapacağız. Biz de bekliyoruz. Kimdir bekleyen? Kimdir Allah-u Teala'dır o? Ardında duran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve müminlerin. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin gizlileri Allah'a aittir. Görünmezler Allah'ın elindedir. Bilinmezler Allah'a aittir. O bilir her şeyi. Her şey Rabbin elinde. وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Öyleyse ona dön, ona yalvar, ona kulluk et, ona tevekkül et. Bağlılığın Allah'a olsun. فَعْبُدْهُ. Ona kulluk yap ve ipini Allah'a teslim et. Hayat programını Allah yapsın. Tevekkülün ona olsun. Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Senin Rabbin tüm bu gerçekleri bilmekte, hayatın hakimidir. Gafil değildir. Uyumaz, uyuklamaz, şekerleme yapmaz. Dalmaz bir Allah'ımız var. O her şeyin sahibi ve bilgisi dahilindedir. Onun tüm hareketler ve eylemler, tüm karşı çıkışlar ve yalanlamalar, özellikle kafirlerin amellerinden, sana ettikleri hareketlerden ve hakaretlerden Allah haberdardır. Böylece Allah'ın izniyle 123 sure ayetlik Hud suresini tamamlamış bulunuyoruz. Rabbimiz bize bu ayetlerde gerçekten bu peygamberlerin öykülerini anlattığı, son bölümde ifade ettiği gibi ve nasihatlerden sonra bize moral takviyesi ve hedef gösteren hareketlerden sonra sureyi bitirdi ve yanımızda olduğunu bir daha söyledi. Bak ya Allah seninle birlikte. Bak ya Allah seni terk etmedi. Senin destekçin o. Hareket ona ait, sana değil. Sen ona bağlan, onunla kendini ifade et, tamamdır, mesele yok. Öyleyse kulluğun ona olsun, tevekkülün ona olsun. Yapacağın yap, gerisi Allah'a aittir. Bu olay bize bu sure bu kişiliği sağlayacak. Yani Allah'a bağlı şahsiyet sergilediğimizde bir problemimiz kalmayacak. Yapayalnız olsak da, destekçi bulamasak da, kuyuda kalsak bile. Hud suresi, ard arda gelen bu sureler birbirine çok bağlantılı. Yunus, Hud ve şimdi sırada Yusuf suresi var. Kur'an'daki şahsiyetler programımızda apayrı derslerden ibaret olarak Yusuf suresinin detaylarını anlattık ve konuştuk. O bakımdan bugün sadece programımızın kısa bir bölümünde sadece yeni bir hatırlatma olarak Yusuf suresini şöyle özetlemeye çalışacağız. Bu surede neler var söyleyeceğiz. Ayet ayet konuşmayalım. Üzerine durduğumuz için daha sonra tekrar bu mesele üzerine ayrı ayrı cümleler sarf etmenin galiba şu anda gereği yok. Öyleyse sadece Rabbimiz bu surede ne mesajlar verdi, hangi şahsiyetler, tekrar söylemeye çalışalım. Elif lam ra, tilke ayatul kitabil mübin. Biz Bismillah daha çekelim değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yepyeni bir sure, yeni bir şahsiyet demektir. Yepyeni bir sayfadır. Hayatımızda yeni bir bölümdür, yeni bir gündür, yeni bir yöneliştir. Bu sure bize farklı açılar sunacaktır. Kur'an hep birbiriyle alakalı olsa bile hep apayrı dünyalar da bize gösterir. Hep ayrı bir noktayı da işaretler aynı zamanda. Bütünlük var, aralarında müthiş bir ilişki var. Ama hepsi apayrı bir gerçeğin ifadesidir. Öyleyse yeniden besmele çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, hayatıma müdahale sen ediyorsun sürekli. Ben şimdi bugün yeniden senin adına duruyor ve bu senin suren, bu senin güzel hisarın karşısındayım. Onun içine girip onunla kendimi ifadelendirmek istiyorum. Şahsiyetim açık veriyor. Her tarafım delik bohçalar gibi şeytan sızmalar gösteriyor bana karşı. Rabbim senin suruna, senin surelerine sığınıyorum. Şahsiyetimi bunlarla biçimlendir. Beni Yusuf eyle. Beni Yusuf suresinde ortaya çıkan şahsiyetlerin güzelliğiyle güzelleştir ve sonucun da aynen bu sure gibi güzel olsun duasıyla işe başlayalım. Elif Lam Ra. Tilke ayatül kitabil mubin. Bunlar apaçık kitabın ayetleri. Bak dinle ki çok net. Bunlar Kur'an'ın, Arapça inen Kur'an'ın ayetleridir ki bunu sana biz indirdik diyor Allah-u Teala akledesiniz için. Şimdi size bu Kur'an'da çok güzel, hikayelerin en güzeli, bütün bu haberlerden sonra Hud'da ya da Yunus'ta ve daha evvelki surelerde şu ara Neml Kasas'ta ifadesini bulmuş olan ya da Araf'ta anlatılmış olan hikayelerden sonra, öykülerden, kıssalardan sonra bilelim ki Kur'an'ın en muhteşem, en güzel öyküsü anlatılıyor şimdi bize. Hem de Kur'an birlikteliği içerisinde düşüneceğiz bunu. Sana vahyedilen Kur'an'ın, şu okunanın içerisinde sana anlatılmış en güzel hikaye bu. Ve in kunte min kablihi leminel gafilin. Sen ki bundan evvel bunu bilmezdin. Oysa Allah her şeyi bilendir, gafil değildir. Hani Yusuf diye bir çocuk babasına var mı demişti ki babası da Yakup'tu ya. Baba ben bir rüya gördüm. Rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm dedi. Bu rüyasıydı onun babasına anlatıyordu. Rüyalar babalara anlatılırdı çünkü. Baba Yakup olduğunda böyle olur çünkü. Baba iyi bir adamsa rüya da ona anlatılacaktı. Hangimiz anlatabiliyordu ki babamıza? Paylaşabiliyoruz ki meselelerimizi birbirimizle. Ama Yusuf ve babası arasında muhteşem bir ilişki var. O Yusuf düşler görüyor, rüyalar görüyor. Hayat adına beklentisini Allah'la kurmuş birisi çünkü o. Babası hemen müdahale etti. Dedi ki aman oğlum bu rüyanı anlatma kardeşlerine. Çünkü onlar plan yaparlar, program ederler de senin yolunu tıkamaya çalışırlar. Şeytan ya insana apaçık düşmandır. Onları bu hale getiren de şeytandır. Çünkü onlar iplerini şeytana teslim ettikleri için yanlıştalar. Bak ki Allah seni seçecek, bu böyle biline. Sana olayların yorumunu öğretecek ve nimetini tamamlayacak. Yakup ailesinde böyle olduğu gibi, daha evvel hani İbrahim'i İshak'a tamamladığı gibi Rabbin sana verecek. Alimdir Allah, hakimdir Allah diye ayetler bu şekilde gelmiş. Ardından da Allah-u Teala bize demişti ki Yusuf ve kardeşlerinin öyküsünde soranlar, problem edenler, dinleyenler için öğütler vardır. Kafanızda Yusuf derdi varsa, böyle bir dert taşıyorsanız, gündeminiz başka şeylerden değil, Kur'an'daki gündemlerden oluşuyorsa, mesele edindiğiniz şeyler açlık, korku, giyim, kuşam değil de biraz da Kur'an'ın derdiyse o zaman bu sureden size çok büyük işaretler gelecektir. Dinleyin o zaman. Hani Yusuf ve kardeşi hakkında oturmuştu büyük kardeşler. Demişlerdi ki bir araya gelip kendi aralarında bir necva yapmışlar. Bir gizli oturum düzenlemişler de babamız kardeşlerimizi çok seviyor. Oysa biz onlardan daha güçlü ve nitelikli bir toplumuz. Babamız gerçekten yanlış yolda diyerek böylesi gafiller peygamber olan babalarının yanlış yolda olduğunu ifade etmişler. Bu gerçeği de kendi işlerinde diyemedikleri halde toplum önünde birbirlerine diyerek birbirleriyle sağlamlaştırarak kendilerinin önemli olduğunu haykırma ihtiyacı hissetmişlerdi. Aslında kendi iş dünyalarında kendilerinin beş para etmez adam olduklarını bunlar biliyorlardı. Yusuf'a olan düşmanlıklarını da ifade edecek cüretten uzaktılar. Ama bir araya gelip böyle gizli bir faaliyet oluşturduklarında bunu ifade ederler ve kendilerini güçlü ve birbirine girmiş, birbirine bağlı bir toplum olarak görürler. Böylece aslında tek başlarına adam olmayanlar bir grup içerisinde kendilerini ifade edecekler. Ne garip. Dediler öldürelim Yusuf'u, atalım yeryüzünden ya da olduğumuz taraftan. Babamızın yüzü sonra bize döner. Biz sonra babamızı kandırırız, bir şekilde onu kendimize doğru çekeriz. Salih iyi adam da oluruz. Kolay ya, daha hacca gitmedik nasıl olsa, şu işi yapmadık sonra. İleride bir dönem iyi de adam oluruz yani. Böyle yaşayacak değiliz ya. Geleneklerimize göre işte şu yaştan sonra belli işler yapar ve biz de hacı amcalardan, hacı emmilerden oluruz dediler. Öyle de dediler, ona benzer söz söylediler. İşlerinden bir tanesi dedi ki yapmayın bak öyle olmasın. Daha akıllı uslu bir plan yapalım. Onu şu insanların geçtiği, kervanların geçtiği noktada atalım bir kuyuya. Böylece kervanlar uğrasın, onu alsın götürsün. Yapacaksak böyle yapalım. Bari biraz merhamet koksun şu işimiz. Böyle bu planı beğendiler, bu programı beğendiler. Babalarına vardılar, nazlandılar, sızlandılar dediler. Neden Yusuf bizimle beraber göndermiyorsun ey baba? Oysa biz ona karşı bak ne kadar iyi davranıyoruz. Biz onun hep iyiliğini istiyoruz dediler. Böyledir zalimler hep iyiliğimizi istediklerini ifade ederler. Ama aslında hep onlar bizi sömürmek ve yok etmek istemektedirler. Gönder şu çocuğu bizimle yarın oynasın, eğlensin. Bak biz onu koruyacağız dediler. Korumazlar. Eğlenecek de onlar, depinecek de onlar. Ama Yusuf'u bahane ediyorlar veya da onun işini bitirecekler. Dedi Yakup, onun gitmesi beni üzer dedi. Hem korkuyorum belki onu kurt yer. Ve siz ondan habersizsiniz. Onun değerini bilmiyorsunuz. Ona kurt yedirirsiniz. Yani onu bir kurda teslim eder. Kendinize teslim edersin. Parçalarsınız onu ben biliyorum. Üzülüyorum bakın göndermem onu ben dedi. Yakup bir peygamberdi. Onun sözü çok önemliydi. Ama anlamadılar. Asıl onlar Yakup'a ihanet ediyorlar. Onun bilgeliğine, bilgisine ihanet ediyorlardı. Dediler olur mu? Biz kocaman kuvvetli bir toplum iken onu kurt yiyecek bu mümkün mü? O zaman biz niye yaşıyoruz dediler. Bir de hava bastılar. Yalan, yalan üzerine bir de hava. Böylece babanın elinden kurtardılar. Daha doğrusu çaldılar, kaptılar Yusuf'u, götürdüler. Hep beraber toplumca bir araya gelerek el birlik birbirine güvenmedikleri için de bir kişinin tutuşuyla tutup onu kuyuya attılar. Tüm öfkelerini bu şekilde ifade ettiler. O kuyunun yalnızlığında, yapayalnızken belki yıldızların altında garip bir şekilde yapayalnız, kimsesiz, tek başına artık oradaki kelimeyi ifade edemiyorum. O yalnızlığın boyutlarını, o küçük çocuğun yaşadığı sıkıntıyı anlatmakta güçlük çekiyoruz. Ama Allah ona vahyetti ve dedi ki, sen onlara, onların haberleri yok ya bu yaptıkları işe haber vereceksin Yusuf'a meraklanma. Böylece Yusuf'un gönlü şad oldu, Yusuf'un gönlü güzelleşti. Çünkü o Rabbinden böylesi bir güzellik buldu. Bir esinti ruhuna değdi. Vahiy kalbe değdiğinde Kur'an yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ve kitap insanın ruhuna değdiğinde tüm yalnızlıklar, tüm kuyular biter, tüm dipsiz sıkıntılar yok olur. Yeter ki Kur'an'la temas edelim. Derken öte yandan abiler, Yusuf'a ihanet eden, onu kuyuya atanlar akşam olunca babalarına ağlayarak döndüler, zırlayarak döndüler. Tüm şahsiyetsizliklerini ortaya koyarak, yalanın üzerine bir de böylesi bir mantıkla ağlayarak timsah gözyaşları diyorlar ya, onu dökerek vardılar. Dediler, babamız hele bir dinle bizi, hani biz gitmiştik, yarışmıştık ya, kardeşlerimiz kendi aramızda bir yarışma yapıyorduk, Yusuf'u da beklesin diye eşyaların başına bıraktık. Bak ki onlar eğleniyorlar. Yusuf eğlenecek daha oysa. Onu kurt yemiş. Baba ne diyelim? Sen inanmayacaksın bize. Biz her ne kadar doğru söylesek de. Doğru söyleseniz inanacak. Ama doğru söylemiyorlar. Çünkü o peygamber bilir bunu zaten. Ve gömlek getirdiler. Yalan bir kanla ifadesini bulmuş bir gömlek. Anladı. O gömlek her şeyi anlatıyordu zaten. Onların yalanını anlatıyordu aslında. Yalan kan döküşlerini ifade ediyordu zaten. Dedi. Bunu nefsiniz oluşturmuş, tamamlamış, meydana getirmiş. Artık bana düşen güzel bir sabır. Allah sizin yaptıklarınız karşısında bana yardımcı olandır dedi. Peygamber ilk vuruşta sabrını gösterdi. Böylece örnekliği bir daha pekişti. Eğer Mekkeliler böyle ihanet içindeyseler bize düşen Yakup tavrı göstermekti. Ve Yusuf ise kuyudayken bir kervan yanaştı onun yanına geldi gönderdiler. Su sağlayan sucularını, o kovasını daldırdı su bulmak umuduyla ama gördü ki bir Yusuf buldu, bağırdı bir çocuk müjde diye, böylece onu gizlediler, bir eşya gibi tuttular onu. Allah onların yaptığını biliyordu oysa, hemen onu gizleyip götürdüler, pazarda sattılar az bir dirheme, az bir paraya ve aslında ona karşı pek de onun değerini bilir durumda değildiler. Kardeşler ondan gafildiler, kervan ona karşı zahitti. Kardeşler onu bilmedi, onu anlamadı, onu tanımadı. Kervan ise onu küçümsedi, hor gördü, bilmedi. Onun değerini ölçemedi. Yusuf'un değerini ölçerse sadece Yakup bilebiliyordu. O da zaten sabr-ı cemil içerisindeydi. Ve onu sattılar Mısır çarşısında. Alan Mısır'ın ileri gelenlerindendi. Karısıyla birlikte çarşıda gezen vezir idi. Dedi karısına tut bunu bak belki yardımcı olur bize ya da çocuk olarak onu kendimize yakın ederiz. Çocuğumuz olur bizim. Böylece Allah'ın planlamasıyla Yusuf şimdi de Yusuf'un ilerisi hayatının çok önemli olacak bir yere saraya yerleştirilmiş oldu. Allah böyle mekanlandırır iyilik yapanları ve ona Allah olayların da yorumunu öğretti. Allah'tır olayların sahibi. O düzenliyor her şeyi. Her şey onun elinden çıkıyor zaten. Ama insanlar bilmiyorlar. Hala ben diyorlar. Ben yönetirim, ben yaparım, ben ederim. Hayat benim elimde diyorlar. Oysa öyle değil. Ta ki Yusuf gençleşti, büyüdü, yaşı oluştu. Sapasağlam bir hale geldiğinde de Allah ona ilim verdi, hikmet verdi. Peygamberliğin esintisi ona dokundu. Böylece Allah iyilik yapanları, muhsinleri, kendisine dönük yaşayanları böyle mükafatlandırır işte. Derken Yusuf karşısında hanımı, yani efendisi olan adamın karısı Yusuf'a bel bağladı, gönül bağladı, gönül verdi. Çünkü erkekse Yusuf'tu, adamsa Yusuf'tu, iyilikse, güzellikse Yusuf'tu. Bütün güzellikler kendisindeydi, toplamıştı. Mısır'da öyle bir adam yoktu, öyle bir genç yoktu, öyle bir insan yoktu, öyle bir güzellik yoktu. Kadın meftun oldu, kendini kaybetti ve hatta nefsinin esiri oldu. Yusuf'a güzellikle bağlanacağı yerde, Yusuf'un güzelliğiyle kendisini güzelleştireceği yerde bu güzelliğe kul köle olmaya kalktı. Nefsini sattı. Aslında nefsine satılmış oldu ve tüm kapıları kapattı. Gidilmez bir ortamda Yusuf'a dedi ki gel. Gelsene bak ki istiyorum sana, kendimi arz ediyorum sana. Dedi Yusuf ama ona maazallah ben Allah'a sığınıyorum. Sen tüm kapıları kapatmış olsan da imkansızlıklar oluştursan da bana ben Allah'a sığınıyorum ki Allah beni en onulmaz yerlerden onulur hale getirdi. Beni mekanlandırdı. İhanet edemem ona. Rabbim bana bu konumu verdikten sonra nasıl zalim olabilirim? Biliyorum zalimden kurtulmaz. Öyleyse ben zulmü tercih edemem. Yanılgıyı tercih edemem. Doğru yerde doğru hareket yapmak durumundayım. Adalet budur. Zalimlik ise yanlış yerde olmaktır. Yanlış hareket ortaya koymaktır. Böylece onu istemişti oysa. Aslında Yusuf'un da kadına karşı bir meyli vardı. Doğaldı, normaldi, fıtrattı. Ama o Rabbinden gelen gerçeği görmüş. Burhanını görmüş. Ve böylece hemen onu görür görmez sığınmıştı Rabbine. Allah da onu korudu tüm kötülüklerden ve fuhuştan. Allah böylece kendi kullarını, muhlis olan kullarını böyle korur. Böyle Allah temizler. Yusuf da onlardandı. Muhlis kullardandı. Ve kapıya doğru koştu Yusuf. Kapalı olan, kilitlenmiş olan kapıya doğru koştu. Yani olmaz, imkansız, çıkamam, mahvoldum, tamam artık madem öyle gel böyle demedi Yusuf. Ve hemen kapıya doğru koştu. Duvarlar kapı olacak gerekirse, çıkılmaz yerler çıkış olacak gerekirse, hani sevr çıkılabilir miydi oysa? Çıktı ama peygamberimiz o mağaradan. Kapısına kadar gelmişti düşman ama incecik bir ağ korudu ya onu. İşte böyledir Allah dilerse çıkılmaz olanları çıkılır hale getirir ve hiç kapısı olmayan yerler kapı bekler. Yeter ki çaba içinde olacağız. Hacer böyle yapmadı mı? İki dağ arasında koşmadı. Beskenesine zemzem verilmedi mi? Yusuf da koştu. Yöneldi kapıya doğru. Ve orada gömlek bir daha gündeme geldi. Ardından kadın yetişti. Onun gömleğini yırttı, parçaladı. Öyle cins bir öfke ve istek içerisindeydi. Ama tam o sırada kapı açıldı. Ve efendisi, kadının da kocası kapıda beliriverdi. Kadın bir anda çark etti. Döndü, hemen bağırmaya başladı. Senin ailene kötülük dileyen adamın cezası nedir? Onu ya hapse at ya da ona işkence et, büyük azap göster dedi. Öldürme fikrine kıyamıyordu Yusuf, çünkü o onu seviyordu. Ama Yusuf'tan bir ses yükseldi. Beni o istedi dedi. Ve orada duran bir adam, aileden bir ehil şahit, konuya baktı ve dedi ki, eğer gömlek önden yırtıldıysa, o zaman kadın haklı. Yok ki arkadan yırtıldıysa o zaman erkek haklı dedi ve böylece Yusuf'un gömleğini işaret etti. Bakıldı ki gömlek Yusuf'undur. Yani tahrip olan Yusuf'un gömleğidir ve o da adamın dediği gibi arkadan yırtılmıştır ki Yusuf kaçarken yırtıldı belli olmuştur. Böylece kadın haksızlığı belli oldu. Bunun üzerine vezirin tavrı gerçekten çok şahsiyetsiz bir tavır. Dedi ki Yusuf vazgeç sen bundan. Kadın sen de günahlarından bağışlanma dile çünkü sen hatalısın dedi. Böylece hallediverdi meseleyi. İşte onların ahlaki seviyesi böyle düşüktü. Bundan dolayı da bu olay şehirde duyuldu. Kadınlar konuştu. Evet, magazine yansıdı. Sosyete bununla haşır neşir olmaya başladı. Bunun üzerine şehrin kadınlarının konuşmalarında şu vardı. Vezirin karısı var ya, işte o Gencini, Yusuf'unu arzu etmiş, onu kendine bende etmek istemiş, bağlamak istemiş, kalbi onunla yanmış, tutuşmuş, aşkından gönlü ateşler içerisinde kalmış. Biz gerçekten anlıyoruz ki kocaman bir kadının böylesi bir genç çocuğa tutuluşu görülmeyecek bir şey. Apaçık bir sapıklıkta olsa olsa diye konuştular. Çünkü onlar konuşmayı seviyorlardı. Onlar gündemi böyle oluşturuyorlardı. Onlar böyle dedikodularla hayatlarını sürdürüyor. Bu yanılgılarını böyle devamlı kılıyorlardı. Kadın da onların bu plan, proje düzenlerini görünce, duyunca, anlayınca hemen topladı. Onlara elçiler gönderdi. Hazırlık yaptı, koltuklar kuruldu ve böylece onların her birisinin önüne bıçaklar ve meyveler koydu, sundu, ikram etti. Tam onlar buna daldığı sırada ise dedi ki çık onların yanına. Yusuf'a emretti. Yusuf mecburdu buna ama çıktı. Onu görünce bir anda büyüklediler. Onu çok büyük gördüler. Yusuf gözlerinde koskocaman bir adam oldu. Ona bakarken şaşkınlık ve hayranlıkla iç geçirerek, işlerini sızlandırarak ona bakarken ellerini kestiler ve dediler ki Allah için haşa, bu bir adam değil, bu bir melek dediler. Şerefli bir melek dediler. Ellerini doğradılar ama haberleri bile olmadı. Kadın dedi, gördünüz mü? Bak ki siz bundan dolayı beni kınıyordunuz. İşte ben bu adamı istiyorum ama o temiz kalmak istiyor. Eğer ama istediğimi yapmazsa onu hapse tıkacağım dedi. Ve bu artık yüksek konumda olanlardan değil, aşağılık duruma düşenlerden olacak diye de o pis isteğini, o alçak isteğini kadınların önünde bir daha söyledi. Zaten bütün şehrin kadınları, yani ileri gelenlerin, melek grubunun kadınları, o sosyetenin adamları bunu kabullenmiş, doğru kabul etmiş, hoş bir davranış kabul etmiş. Hepsi de vezirin karısı yapacağını, aynısını yapabileceğini deklare etmiş, ortaya koymuştu. Bu durumda Yusuf Aleyhisselam perişan bir şekilde Rabbine döndü ve dedi ki Rabbim, zindan çok daha iyidir bunların dediği şeylerden, bunların teklif ettiği, bana sunduğu, beni çağırdığı konudan, zindan var ya, o çok daha iyidir. Rabbim kurtar beni dedi ve gerçekten Allah-u Teala onun duasını kabul etti ve onu kurtardı. Çünkü Allah duaları kabul edendir ve her şeyi bilendir. Böylece o bir dönem artık Yusuf Aleyhisselam hapiste kaldı. Oysa onun hakkındaki masumiyet delilleri ortadaydı. Bunu da görmüşlerdi ama yine de belli bir vakte kadar onun hapiste tutmanın iyi olacağını devlet erkanı da düşünmüştü. Yusuf belli bir tehlike oluşturmaya başlamıştı. Onunla birlikte şehirde zindana atılan iki genç vardı. Onlar Yusuf'u izlemişler ve görmüşlerdi. Böylece onlardan ikisi birden geldiler ve dediler ki, bak biz bir rüya gördük. Ben rüyamda, dedi bir diye birisi, kendimi üzüm sıkarken görüyorum. Diğer dedi, ben başımda kuşların ekmek yediğini, başımda ekmek taşıyor kendimi görüyorum, ondan da kuşlar yiyor. Nedir bunlar? Bize bir yorumla. Çünkü biz seni iyi bir adam olarak görüyoruz, dediler. Bunun üzerine o, Yusuf Aleyhisselam onlara dedi ki, rüyanızı hemen yorumlarım yemeğiniz gelmeden önce bile. Çünkü bana bu ilim verildi. Ama dinleyin beni ey kardeşlerim. Ben artık bir kavmin yolunu terk ettim. Şu ataların dinine inanan, putlara tapan, birbirlerine tapan kavmi terk ettim. Ben kendi atalarım olan İbrahim'in yolunu izliyorum şimdi. O İbrahim, İshak ve Yakup ki onlar Allah'tan başkasını kabul etmiyor ve ahirete inanıyorlardı. Böylece Allah'a da ahirete inanmayan bu kavmin, bu milletin yolunu ben terk ettim kavmi, arkadaşlarım. Gelin bu yola girin diye onları çağırdı. Ey zindan arkadaşlarım dedi, söyleyin bana, ayrı ayrı ilahlara tapmak mı daha iyidir yoksa tek bir ilahın peşine gitmek mi? Ayrı ayrı efendilerin olması mı daha iyidir yoksa tek bir Rabbin olması mı iyidir? Böylece onları dine çağırdı ve ardından dedi ki, birinizin başında kuşlar yiyecek, yani idam edilecek, diğer ise kurtulacak ve kralın da o artık garsonu olacak, hizmetçisi olacak, krala şarap taşıyan kimse olacak dedi. Ve kurtulacağını umut ettiği adama da bak ki bunlar olup bitmiştir dedikten sonra o adama dedi, efendinin yanına vardığında beni hatırla, bahset benden. Ama şeytan o adama, o kurtulan kişiye tüm bunları unutturdu. Böylece Yusuf senelerce, ki 10 sene yakın bir dönem, o zindanda kaldı. Daha sonra Melik, Mısır hükümdarı bir rüya gördü. Bu suremizin 3. rüyasıydı ya. Rüyasında 7 besili inek görmüştü hükümdar. Bunlar 7 tane zayıf ineği yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ve diğerleri kupkuru 7 başak görmüştü. Ve onları hemen ileri gelenlerini çağırdı. Söyleyin yorumunu bana bunların dedi. tabir ediyorsanız rüyaları, anlatın da bir bilelim. Ne demekmiş bu rüya? Onlar dediler, bunlar karma karışık rüyalardır. Biz bunların bilgisiyle donatılmadık. Bunlar iş değil zaten. Böyle yorumlar yapmayız biz deyip işin içinden sıyrıldılar. Kralı ve rüyasını aşağılayıp kurtulacaklarını düşündüler. Ama o iki kişiden kurtulan, krala garsonluk yapan kişi dedi, gönderin beni, bunun yorumunu size getirivereyim. Vardı hemen, Yusuf dedi, ey Yusuf, doğru adam, dinle, bak böyle böyle bir rüya var. Yedi inek, yedi inek, birisi besili, birisi kuru, ama kurular besilleri yiyorlar. İşte yedi kuru başak var, yedi yeşil başak var, böyle bir rüya, ne dersin, yorumla bakalım. Deyince Yusuf Aleyhisselam bu sefer onlara, ona bir din anlatmadan, hem de hiçbir komplekse düşmeden, neredeydin bugüne kadar, niye gelmedin demeden, olduğu gibi rüyayı ona anlattı. İlmini gizlemeden meselesini söyledi. Dedi ki, siz 7 yıl önce ektiğiniz gibi ekin. Yediğinizin az bir kısmı dışında başakta kalsın diğerleri. Böylece bunun arkasından zorlu 7 yıl daha gelecek. O az sakladığınızı yiyeceksiniz. Biriktirdikleriniz bu şekilde bitecek. Bunun sonrasında 1 yıl daha gelecek. Böylece o zaman insanlar sıkacaklar, yağacaklar, bolluğa kavuşacaklar dedi. Ve böylece 15 yıllık bir periyodu Yusuf Aleyhisselam açıklamış oldu onlara. Önce 7 yıllık bir bolluk dönemi, ardından da 7 yıl kıllık kıtlık gelecek. Tekrar o 15. sene bolluğa insanlar kavuşacak diye rüyayı yorumlamakla kalmadı. O zaman ne yapacaklarını da onlara söyleyiverdi. Bu haber hükümdara gelince dedi ki, onu bana getirin. Hemen elçiler koştular, Yusuf'un önüne divan durdular. Yusuf dediler, kralımız seni çağırıyor. Başkası olsa koşup gidecek ama Yusuf Aleyhisselam öyle yapmadı. Dedi ki, gidin efendiniz olan krala sorun bakalım, o ellerini kesen kadınların durumları nelermiş. Bu durum haberdar olunca, saraya bu mesele taşınınca kadınlar çağrıldı. Dediler, nedir mesele, nedir Yusuf'tan murad almak istediğiniz, desin durumunuz. Onlar dediler, haşa, Allah için biz ondan bir kötülük görmedik. O bize bir hainlik yapmadı, bize bir namus da saldırıda bulunmadı. Bunun üzerine vezirin karısı dedi ki, evet işte gerçek ortaya çıktı. Onu ben istemiştim ama o doğru söyleyenlerden. Bunun üzerine bu ortaya çıkması, yani bunun bu ayıpların bu gerçekten ortaya çıkmasındaki nedeni de açıklamış oldu Yusuf Aleyhisselam. Dedi ki, bu şundan dolayıdır ki her şeyin bilgisi Allah'ın elindedir. Ben efendime ihanet etmedim, ona kötülük yapmadım. Bunlar ortaya çıksın diye, tertemiz olmak adına bunları söylüyorum. Ben kendi nefsimi temizlemiyorum. Gerçekten, çünkü nefis insana kötülüğü emrediyor. Ama ben Rabbimin bağışlayıcı olduğunu, merhametli olduğunu biliyorum dedi. Ve böylece hikayemizin bu bölümünde Yusuf Aleyhisselam kendi akladığı gibi kadınlar ve kadın, vezirin karısı ve diğerleri hepsi artık Rabbine doğru bir dönüş sergilemiş. Yusuf Aleyhisselam'ın 10 yıllık eziyetine rağmen onlar da Allah'ın hayatta karışan olduğunu ve müminlerin temiz kimseler olduğunu anlamışlar ve onlar da böyle evrilmeye başlamışlardı. Ama Yusuf Aleyhisselam yapacağı şey çoktu ve böylece kral onu çağırdığında, zaten ona karşı büyük bir meyli vardı Yusuf'a karşı. Onu bir de görünce, konuşuverdiğinde dedi ki, sen bugün gerçekten benim yanımda önemli bir yere sahipsin Yusuf dedi. Yusuf Aleyhisselam doğru bir sözle dedi ki, daha fazlasını istiyorum. Beni bu memleketin hazineleri üzerinde görevli kıl. Yani bunu ben yapmalıyım. Bu rüyanın yorumunu madem ki ben çözdüm, Allah bunu bana öğrettiyse, nasıl bu rüyanın hayata intikal edeceğini de ben biliyorum. Öyleyse ben iyi bir koruyucu, bu işi yapan birisiyim dedi. Ve Yusuf Aleyhisselam böylece Mısır'ın başına geçmiş oldu. Olay orayı yönlendirici oldu. İşte Yusuf Aleyhisselam'a diyor Allah-u Teala, biz yeryüzünde güç verdik, imkan verdik. Böylece o artık işi güzelleşmiş olanlardan oldu. Zaten güzeldi. Allah-u Teala ona imkan da vermiş oldu böylece. Ama ahiret karşılığı ise çok daha büyüktür. Gerçekten Allah-u Teala yeryüzüne imkan verdiğinde bu bir nasiptir. Allah'tan korkanlar için bu güzeldir. Ama bir de ahiret, o çok daha hayırlıdır ki orada takva sahiplerine daha fazlası verilecektir. Sonrasında kardeşlerinin geldiğini görüyoruz. Bu oralarda kısaca geçelim. Ayet ayet buraya kadar geldim. 55. ayete kadar mealen de olsa sizlere tekrar ifadelendirdim. Ama bugün burayı tamamlamak istiyoruz. Öyleyse Yusuf Aleyhisselam'ın öyküsünün geri kalanında şöyle özetleyelim. Artık bundan sonra bir 7 yıllık dönem var. Bu 7 yıllık dönemde bolluk var. Yusuf Aleyhisselam tüm önlemleri alıyor. Bu dönemde aldığı önlemlerle Mısır problemi kalmıyor. Çünkü Allah-u Teala daha evvel haber etmişti zaten bunu ya. Kıtlık başladığında ise Mısır'da sıkıntı yok. Ama civar kabileler ve şehirler ülkelerde problem var. Onlar açlık sefalet içerisindeler. Yusuf Aleyhisselam bireysel manada her insan için gerekli olan şeyi ülke olarak da ortaya koyuyor ve sadaka veriyor. Borç veriyor ya da toplumlara ödünç veriyor, değiş tokuş yapıyor. Hem Mısır'ın geliri artıyor ama öte yandan diğer toplumların da ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Böylece sadece kendisi mutluluğa ve müreffehliğe ulaşan kimseler gibi değil Yusuf Aleyhisselam, kendisi için güzel olanın insanlar için güzel olduğunu bilerek onlara vermekte. Bu durumda Mısır'ın böylesi buğday dağıttığını, yani tahıl verdiğini duyan civar kabilelerden, Mısır'ın uzağında olmalarına rağmen Filistin'de yaşayan, Filistin bölgesinde yaşayan Yusuf'un kardeşleri de eşyalarını alarak 10 kardeş olarak Yusuf'un küçüğü Bünyamin'i bırakıp geldiler. Ama Yusuf onları tanıdı. Onlar Yusuf'u tanıyamadı. Eşyalar tamamlandıktan sonra tekrar adamlarına emretti Yusuf. Onların getirdiği o paraları takas için, buğdaya karşılık takas için getirdikleri sermayelerini tekrar yüklenişine bıraktırdı. Ve onlara dedi ki, bir daha diğer kardeşinizle gelmezseniz size yükü tam vermem. Bir daha da size bu buğdaydan vermem. Bu ticaretini yapmam dedi. Ve onlar yollayıverdi. Bunun üzerine onlar korktular. Babalarına geldiler. Baba dediler, bak adam böyle böyle diyor. Ne olur küçük kardeşimizi de bizimle beraber gönder. Ardından bir de sermayelerinin kendileriyle birlikte geldiğini görünce aman dediler, babamız bak ki artık niye gitmeyelim, paramız da elimizde var, gerek kalmadı, hele gönder dediler. Bunun üzerine Yakup Aleyhisselam dedi ki, ben korkuyorum yine onun Yusuf gibi olmasından. Ama onlar yemin billah ettikten sonra, artık kesin sözler verdikten sonra dedi ki, oğullarım bakın şehre şöyle şöyle ayrı ayrı kapılardan girin. Amacı belki Yusuf'u buldurmak, belki nazarı engellemek, belki de Bünyamin'in de saldırılıp yok edilenlerden olmaması için bir çabası var. O Allah'a tevekkül etmiş ama bununla birlikte önlemini alan da bir Müslüman Yakup Aleyhisselam. Çok halim bir birisi. Örnekliği bu noktada çok büyük. Allah-u Teala bize kitapta onu tanıtıyor. Onun özelliklerini bize özellik olarak sunuyor zaten. Biz Yakup'u daha bir yakından tanımamız gerekir. Ona bakacağız o zaman. İlim sahibi, kendisine Allah-u Teala ilim verdiği birisi. Ama insanların pek çoğu bilmiyor. Zaten oğullar da onun değerini anlamadılar. Yusuf'un yanına vardıklarında Yusuf küçük kardeşi Bünyamin'i kucakladı. Dedi ki, artık onun abilerinin kötülükleri sana ulaşamaz. Bak ben senin abinim dedi, kendini tanıttı. Ve onu alıkoyabilmek için bir küçük proje yaptı. Ve tam geri dönecekleri sırada Bünyamin'in çuvalının içerisine vezirin ya da kralın tasını bıraktı Yusuf Aleyhisselam. Ve sonra onlar dönüp gittikleri sırada, ey kervan bakın ki sizde bir hırsızlık var deyip onları geri çağırdığında, onlar ne kayboldu hele dediler. Dediler böyle böyle, Melik'in bir tası kaybolmuş, arama yapacağız. Onlar tamam dediler, biz buraya biliyorsunuz hırsızlık yapmaya değil, güzel güzel geçinmeye ve ekmeğimizi almaya geldik. Bir derdimiz fesat çıkartmak değildir dediler. Çok samimiydiler. Gerçekten şu anda sözün doğrusunu söylüyorlardı. O Yusuf'u ilk kuyuya attıkları gibi düzenbaz halleri kalmamıştı. Hayat onları da yoğurmuş. Böylece acılardan geçerek vahiy tanımaya müsait hale gelmişlerdi. Ve baktılar, tek tek bakıldıktan sonra en son Bünyamin'in yükü içerisinde kralın o su tası bulununca dediler, bu yapmıştır, evet bunun abisi de zaten böyleydi deyip Yusuf'a karşı bir daha kötülük sergilediler. Yusuf içinden bunu bildi, tuttu, hemen öfkesini belirtmedi. Gücü olduğu halde öfkesi tutmak zaten çok önemli biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam ama işi bozmadı. Sizin durumunuz çok daha kötü dedi ve onları bu şekilde yollamaya karar verdi. Dedi, nedir cezası hırsızın peki sizde? Onlar dediler, kap kimden çıkarsa cezası onundur demişlerdi zaten daha evvel. Böylece kap Bünyamin'de çıktığı için Bünyamin Mısır'da kalacaktı. Değilse Mısır yasalarına göre Bünyamin'i alıkoyması mümkün değildi. Bilakis onların şeriatinden, yani Yakup oğullarının uyguladıkları kurallara göre meseleyi icra etti Yusuf Aleyhisselam, çünkü o biliyordu bunu ve böylece Bünyamin'i alıkoydu. Kardeşler dediler, aman dediler, bak onun çok yaşlı bir babası var, hele ki onu çok sever, ne olur onun yerine içimizden birisini tut da onu götürelim. Hayır dedi Yusuf Aleyhisselam, olmaz, biz zalimlerden değiliz. Böylece kervan çıktı ama perişan oldular. Bir daha babaya yalancı olmak zorlarına gitti artık. Büyük abi dedi ki, ben gitmiyorum. Gidin babaya söyleyin. Ve inanmıyorsa bize, kervandakilere sorsun. Gerçeği olduğu gibi anlatın. Vardılar. Durumu izah ettiler ama Artık Bünyamin'in ve Yusuf'un sıkıntısı içerisinde olan Yakup Aleyhisselam bu çift acı karşısında perişan oldu. Hayır dedi. Nefsiniz ise bunu böyle emretmiş. Çünkü siz söz vermiştiniz. Parçalanmak pahasına bile olsa Bünyamin'i korumaya. Ama siz görüyorum ki tas tamam gelmişsiniz. Demek ki derdiniz bu değil. Siz kolaylığı tercih ettiniz. Kapılara yüklenmediniz. Ya ne yaptınız? Dediler. Dediniz böyleyken böyle. Artık imkanları zorlamadınız. Bunun üzerine onlara gücendi, küstü, kenara çekildi, ağladı, gözünün yaşı öyle aktı, karardı, kör oldu. Dediler helak edeceksin kendini. Onlar dedi ben size anlatmıyorum dedi Yakup Aleyhisselam onlara. Ben derdimi Allah'a açıyorum. Ben hüznümü Allah'a açıyorum. Ama ey oğullarım Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın dedi. Ve onları bir daha yönlendirdi. Perişan bir şekilde onlar son kez de olsa yürüdüler. Geldiler Mısır'a tekrar. Yusuf'un önüne çıktılar. Dediler ey vezir bittik, tükendik. Ne mal var ne mülk. Ailemiz paramparça. Kardeşlerimiz yok oldu. Babamızın bize karşı hiçbir saygısı kalmadı. Ey melik bize iyilik yap dediler. Bize ihsanda bulun. Dedi siz Yusuf'u kuyuya attığınızda durumunuz neydi? Aa dediler sen Yusuf'sun. Evet ben Yusuf'um. Böylece onlar Yusuf'un keremli kendilerinin şereflerinin düşük olduğunu anlayınca mahvoldular. Gerçeği anladılar. Demek dediler Allah böyle yükseltiyormuş. Yükseltmek ancak kitapla olur. Kur'an okuyan, Kur'an'la birlikte olan ve ona göre yaşayan kişi şeref, şan kazanır, yükselir ve yücelir. Allah bu Kur'an'la bazı toplumları yükseltecek, bazı toplumları aşağılık kılacaktır. Bu tarih boyunca tüm vahiyler içinde böyledir, böyle geçerlidir. Böylece Yusuf'un kardeşleri onlar gerçeği anladılar. Yusuf Aleyhisselam onlara gömleğini verdi, gidin babama bunu götürün diye. Onlar daha Mısır'dan çıktıklarında Yakup dedi Yusuf'un kokusunu alıyorum ve etrafındakiler gelinleri belki dediler ki sen hala eski kadim batılındasın yanlışındasın ama gömlek gelince müjdeci onu gözüne sürünce dedi ki gördünüz mü ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve ya onlar dedi baba aman ne olur bağışlanma dile tamam dedi dileyeceğim çünkü peygamberler öfke taşımazlar ama şimdi değil. Böylece Allah-u Teala Yusuf'u, Yakup'u, anasını, kardeşlerini bir araya getirdi. Hepsi imanı tercih ettiler. Yakup çok acı çekti. Yusuf çok acı çekti. Ama bu arada bu iki silindir, iki büyük adam arasında koskoca bir Mısır toplumu ve Filistin'de yaşayan İsrailoğulları, yani Yakup oğulları hepsi adam oldular, müminleştiler. Kötülüklerini Allah onları temizledi. İşte suremiz öykü olarak bunu anlatır. Allah-u Teala'nın bu nimetini Yusuf Aleyhisselam en son olarak ifade etti ve dedi ki işte Rabbim bize böyle nimet veriyor ey baba. Ve şöyle dua etti en sonunda. Allah'ım dedi beni mümin olarak öldür. Tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım beni mümin olarak öldür ve beni iman edenler arasına kat dedi. Böylece Yusuf suresinde de Allah-u Teala bize bu gerçekleri anlatıyor. Bu kıssalarda temiz akıl sahipleri için gerçekten nice nice öğütler var. Biz suremizin tamamına artık tek tek bakmıyoruz. Daha evvel de beyan ettiğim gibi bu sure üzerine konuşmuştuk. Yusuf suresinin bize verdiği şahsiyetleri daha evvel de konuşmuştuk. Öyleyse hiç durmadan inşallah suremizi kısaca özetledik. Siz üzerine bir daha durun, bir daha konuşun, bir daha düşünün, bir daha anlatın, bir daha gündeme getirin. Bir daha okuyun tefsirlerden, tek tek bir daha mealleri yeniden gözden geçirin. Ama özellikle tekrar gündeme getirin. Çocuğunuz bilse de etrafımızdaki insanlar bu sureyi, aa ben bu kısayı zaten biliyordum deseler bile Yusuf'u bir daha anlatın. Bakın ne kadar farklı. Ben şu anda yeniden size şu kadarcık gündeme getirmeme rağmen sure içerisindeki birçok farkları yeniden görür gibi oluyorum. Demek ki sure her bir dönemde, her bir zamanda yepyeni fikirler veriyor, yepyeni ruhlar veriyor, yepyeni ameller bize sunuyor. Her dönem farklı bir ihtiyacımızın cevabıdır Allah'ın kitabı. Öylesi okumaya devam ediyoruz. Rabbim dilerse inşallah bir başka programda Hicr suresiyle birlikte olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.